Merhaba, ben Hasan. Yeni bir podcast'te karşınızdayım. Bu podcast'in adı Süper İnsan. Bu podcast'i yayına alma amacım yıllardır aradığım süper insanı bulma çabamı ve bulduklarımı sizlerle paylaşmak. Podcast'te nelerden bahsedeceğim onları anlatayım. Aslında genel olarak rutinlerle örülmüş düzenli bir hayattan, iyi alışkanlıklardan, kötü alışkanlıklardan arınmaktan, etkili olmaktan, verimli olmaktan, başarıya giden yollardan, iyi kitaplardan, iyi örneklerden, başarılı insanlardan bahsedeceğim. İyi alışkanlıklar dedim. Peki bunlar neler? Onlara bakalım. Uyku rutini, iyi uyumak çok önemlidir. Sadece uyuyor muyuz yoksa verimli uyuyor muyuz ona bakacağız. Sabah rutinimiz, su içmemiz, açma germe hareketlerimiz, okumamız, okuma alışkanlığımız, beslenme alışkanlıklarımız, çalışırken uyguladığımız, uygulamamız gereken ilham verici metotlar, iş rutinimiz, kendimizi yenileme alışkanlıklarımız, egzersiz, spor alışkanlıklarımız, yazma, yazarak kendimizi ifade etme alışkanlıklarımız, kendimize sürekli yatırım yapmamız, etkili, verimli iletişim kurmamız ve kalan zamanın keyfine varmamız gibi rutinlerden bahsedeceğim. Bu podcast kendini geliştirerek, iyi yaşayarak, iyi alışkanlıklar edinerek kariyerinde, hayatında, hem iş hayatında hem de sosyal hayatında başarılı olmak, süper insana ulaşmak isteyenler içindir. Peki bu podcast kime göre değildir? Ondan bahsedelim. Kolay yoldan başarılı olmak, kolay yoldan zengin olmak, emeksiz yemek yemek isteyenlere göre değildir bu podcast. Kolay zengin olmak isteyenler varsa onlara birer piyango bileti almalarını tavsiye ediyorum. Kolay başarı içinse etrafı tarafından kötü, fırsatçı, fesat, yalaka bir insan olarak değerlendirilmeyi göze almalısınız. Ancak bu yollar aynı hızlı yemek yemek gibidir. Karnın doyar ama çoğu zaman ne yediğinin bile farkına varmazsın. Tat alarak, çiğneyerek, özümseyerek bir şeyleri başarmak istiyorsan emek vermeye hazır olmalısın. Üstelik bu podcast'te anlatacağım yöntemleri hakkıyla uyguladığın zaman belki de şu anda harcadığından daha az çaba ile daha başarılı olabilirsin. Çünkü burada iyi davranışlar geliştirmeyi, dahası bunları otomatiğe bağlamayı, yani alışkanlık haline getirmeyi ele alacağız. Bu çok yararlı eylemleri günlük rutininize alırsanız, karmaşanın getirdiği tüm verimsizlikleri hayatınızdan uzaklaştırırsınız. Medya size şansı ile kolayca başarılı olan nadir örnekleri gösterir. Bunları okuyun, bunlardan feyz alın ama sakın kendinizi fazla kaptırmayın. Bu şekilde başarılı olan insan sayısı o kadar az ki, haliyle bunlar haber niteliği taşıyor. Üstelik haberlerdeki alan kısıtından veya haberin cazibesini düşürmemek için o kişilerden emekleriyle bir yerlere gelenler varsa da onların çektiği sıkıntılara pek değinilmez. Yani filmin başı ve sonu verilirken ortası yokmuş gibi davranılır. Oysa en önemli kısım filmin ortasıdır. Yolculuğa hiç değinmeden başlangıç ve bitiş noktasını verdiğiniz zaman bu hikayenin ne kıymeti var? Hayat bir 100 metre yarışı gibi depardan ibaret değildir. Bilakis hem yüksek temponun hem de düşük temponun birlikte yer aldığı uzun bir maratondur hayat. Bu nedenle çok çalışmalısınız. Çok çalışmak da yetmez, verimli çalışmalısınız ve verimli yaşamalısınız. Bu şekilde yaşarsanız, inanın düzensiz yaşamın yol açtığı tüm yorgunluklardan ve olumsuz duygulardan kurtulursunuz. Ben bir makine mühendisiyim. Hem üniversiteye hazırlanırken hem de sonrasında üniversitede işleri toparlamaya çalıştığım zamanlar ve de meslek hayatım boyunca uyguladığım metotları ve bir takım yeni keşfettiğim ipuçlarını paylaşacağım. Üstelik bu podcast'i hazırlama sürecimde de aynı şekilde bu metotları uyguladım. Umarım karşılıklı olarak bu podcast'ten faydalanırız. Peki ne yapacağız? Ona bakalım. Öncelikle bir karar vermemiz lazım. Şimdi, hemen, bugün, hadi bilemediniz yarın başlamamız lazım. Bunun adına da birinci gün dememiz lazım. Bir gün, yani Hep denildiği gibi yarın bir gün, o belli olmayan bir gün dersek o bir gün hiç gelmeyecektir. O zaman birinci günden itibaren başlıyoruz. Yapacağımızı basitçe anlatacak olursam, günlük hayatımızı düzenlemek, içeriğindeki kötülükleri atmak, iyi şeyler eklemek ve eşleşebilen parçaları gruplamak şeklinde özetleyebilirim. Zaten ilerledikçe daha rahat anlayacaksınız. Şimdi bazı şeyler havada kalabilir. Öncelikle hayatınızı bir bütün olarak ele almaya çalışın. Günü 24 saat, haftayı 7 gün, yılı 365 gün. Birazdan belirteceğim hedefler, aksiyonlar, amaçlar da hep hayatın bütünüyle ilgili olacaktır. Çünkü insan ancak hayatında bütünlüğü yakaladığında gerçek başarıya ve huzura kavuşabilir. İş hayatını ve özel hayatı ayrı ayrı düşünemeyiz. İş yerinde sevilen bir çalışan evinde bambaşka bir profil sergiliyorsa bir yerlerde eksiklikler, bir takım yanlışlıklar var demektir. Dolayısıyla bütüncül bir hayat yaşamak, günü 24 saat olarak görmek çok isabetli bir tercih olacaktır. Ben iş hayatında çoğunlukla gördüğüm insan tipinden bahsedeyim. Sabah işe geldiğinde gözleri kan çanağı, uykusunu alamamış, ya geç yatıyor ya da yanlış uyuyor. Enerjisi yerlerde, spor falan hak getire, vücuduna iyi bakmıyor, ruhunu ve bedenini hiç mi hiç beslemiyor. Mutsuz ve umutsuzdur bu kişi. İş yerinde istediği etkiyi yaratamaz, iş saatlerinin dışında ise yapmak istediklerini yapamaz. Ya bahanelere sığınır ya da düşük enerjisi buna müsaade etmez. İş yerinde masasına oturduktan 1-2 saat sonra ancak gerçek anlamıyla çalışmaya başlayabilir. Akşama kadar koşturur, çabalar, bazen mesaiye kalır. Servise binip evinin yolunu tutar. Eve gittiğinde bir şekilde bir şeyler yer. Ne yediğinin bile farkında olmayabilir. Sonra koltuğa uzanıp televizyon izler. Çoğunlukla da o koltukta uyuyakalır. Eğer evliyse eşi kalk yerine yat şeklinde uyardıktan sonra yerinde uyumaya devam eder. Sırtı, omuzları ağrı içindedir. Yalnız yaşıyorsa daha da beter. Sabah daha feci ağrılarla uyanır. Yeni ama bir öncekinin aynı lezzetsizliğinde bir gün daha başlar. Kafesindeki çemberi 360 derece sürekli çeviren bir hamster misali bir hayat yaşıyordur. Beni anlatıyor diyebilirsin burada. Tuttuğum aynadaki yansımana bakıp sen de kendine acımışsındır belki de. Belki de bana kızmışsındır. Durumu değiştirmek için şimdiye dek neler yaptın bir onu düşün. Hala geç kalmış değilsin. Bu podcast'i dinlemen bile bir şeyler yapmak, harekete geçmek istediğini gösterir. Bakalım daha üretken, daha verimli olmak için, süper insan olmak için ne kadar isteklisin. Sakın endişelenme. Günü 24 saat yaşayan, mutlu, huzurlu, tatmin olan, etrafına pozitif enerji ve ilham saçan bireyler olmak için beraber bir yola çıktık. İyi yaşamak için iş-yaşam dengesini iyi kurmak gerekir. Tabii ki iş hayatı çok önemlidir. Ancak iş hayatını hayatının geri kalanından ayırmak sığ ve verimsiz yaşamana sebep olacaktır. Bakımı düzenli olarak yapılmayan, arızaları giderilmeyen, içi ve dışı kirlenmiş bir araba ile yola çıktığında her an arızalanmasına hazır olman lazım. Doğru değil mi? Oysa bakımlı, arızasız ve temiz bir araba ile güvenli ve keyifli bir sürüş yapman yüksek ihtimallidir. Yolda kalman ise ancak sürprizdir. O zaman bir yerden başlamak lazım. Benim tavsiyem elinize boş bir kağıt ve bir kalem alın, yazmaya başlayın. En üste varmak istediğiniz noktayı, hayat gayenizi yazın. İşte o hayat gayesi, varmak istediğiniz nokta sizin kişisel vizyonunuzdur. Sizi hem ürküten hem de heyecanlandıran bir ifade olsun bu. Yani çok basit bir şey olmasın. Yeterince korkutmuyorsa ve heyecanlandırmıyorsa bu vizyonu silin ve baştan başlayın. Sonra bu vizyona nasıl erişeceğinizi 3-5 madde olarak kağıda yazın. Bu maddeler de sizin kişisel olarak misyonunuz olacaktır. Yazmak çok önemli. İnsan bir şey yazdığı zaman o beynine farklı bir şekilde iletiliyor. Sözde ise aynı etki yaratılmıyor. Bu maddeler anlaşılır, akılcı ve etkili maddeler olsun. İşte şimdi kendinizi yeni kurulan bir startup gibi, bir şirket gibi düşünmeye başladınız. Şimdi ise vakit şirkete yatırım yapma, o şirketi büyütme ve bir başarı hikayesine dönüştürme vakti. Unutmayın, hayatınızın en önemli girişimi kendinizsiniz. Üçüncü adımda bu yoldaki köşe taşlarını, hani milestones denir ya, onları yazacaksınız. Burada haftalık, aylık ve 3 aylık hedefleriniz yer alacak. Başka bir deyişle kısa ve orta vadeli hedeflerinizi, yapmanız gerekenleri, yapmayı istediklerinizi yazacaksınız. Bu hedeflerin çok genel olmamasına, böyle havada kalmamasına dikkat edin. Yani belirgin hedefler seçin. Ne zaman, nerede, nasıl ve kiminle gibi soruların birkaçına cevap verebilir nitelikte olsun bu hedefler. Örneğin, çok iyi bir satış yöneticisi olacağım yerine Ocak ayında A, B, C müşterilerine ekibimle beraber 1 milyon TL ciro yapacağım gibi bir ifade daha uygundur. Bu hedefler aynı zamanda ölçülebilir, yani sayısal, zorlayıcı ama ulaşılabilir, gerçekçi ve bir zaman planına bağlı olmalıdır. Bunlara iş hayatındaki çoğu insan bilir, SMART hedefler, yani spesifik, belirgin, measurable, ölçülebilir, attainable, ulaşılabilir, realistic, gerçekçi, time bounded, zaman sınırlı olarak adlandırılır. Tabii ki ulaşılabilir ve gerçekçi dediysek burada çok kolay hedefler de seçmeyin ki bunların birer anlamı olsun. Dördüncü adımda aksiyonları belirliyoruz. Bu hedeflere ulaşmak için neler yapacaksınız? Yani yazdım, bunlar kendi kendine olacak değil. Bir takım aksiyonlar alacaksınız ki harekete geçeceksiniz ki bu hedefler gerçekleşsin. Kimlerle birlikte çalışacaksınız? Hayatınıza kimler etki edecek? Hangi aksiyonu ne zaman tamamlayacaksınız? Bazı işleri kimlere delege edeceksiniz? Bir gününüz nasıl geçecek? Gününüz gününüzü tutmayacak mı yoksa yüksek bir tutarlılıkla mı yaşayacaksınız? Aksiyonları belirlerken de bu tarz soruları aklınızdan çıkarmayın. Bunlara cevap bulmaya çalışın. Beşinci adımda sizi yolunuzdan alıkoyacak riskleri yazmanızı istiyorum. Kötü sayılabilecek alışkanlıklarınız neler? Nelerden ve kimlerden kurtulmanız lazım? Motivasyonunuzu düşürecek olaylar ve kişiler var mı etrafınızda? Bunun gibi sorularla riskleri belirleyebilirsiniz. Burada da ben güvenilirlik mühendisi yaptığım dönemde sıkça kullandığım FMEA metodunu kullanıyorum. FMEA Failure Modes and Effects Analysis, yani hata türleri etki analizidir. FMEA ile ne yapıyoruz? Riskleri önceliklendiriyoruz. En büyük riskten başlıyoruz böylelikle bertaraf etmeye. Peki bu riskleri nasıl önceliklendireceğiz diye sorarsanız da her bir olayın, her bir olası riskin gerçekleşme olasılığını, gerçekleştiğinde yarattığı şiddeti yani etkiyi ve tespit edilebilirliğini birden 10'a kadar puanlandıracaksınız. Daha sonra bu gerçekleşme olasılığını, O'yu, şiddeti, şeyi ve tespit edilebilirliğini, T'yi çarparak risk önceliklendirme numarasını, İngilizce RPN dediğimiz risk priority number'ı bulacaksınız. Yani mesela siz çok sigara içiyorsunuz ve bunu da mesela yarım saatte bir sigara içiyorsunuz. Dolayısıyla hiçbir işi tam yapamıyorsunuz, işinize odaklanamıyorsunuz. Sürekli aklınızda sigara içmek oluyor. Bu da sizi iş hayatında başarısız bir insan olarak kılıyor. Bunun yarım saatte bir gerçekleşme olasılığı 10 üzerinden 10 veya 9 diyebiliriz. Gerçekleştiğinde yarattığı şiddet yine büyük. Ona da yine 10, 9 veya 8 diyebilirsiniz. Ve tespit edilebilirliği çok kolay. Çünkü fiziksel bir iş yapıyorsunuz. Kendinizi sigara içme alanında gördüğünüzde ya da sigara içmek için kalktığınızda bu çok rahat tespit edilebilir. Kolay tespit edilebildiği için ona da 1 veriyoruz ya da 2. Zor tespit edilseydi risk daha büyük olacağı için 10'a yakın bir değer vermemiz gerekiyordu. Ne oldu? Toplamda 100 gibi bir risk önceliklendirme numarasına sahip oldu. Eğer bundan daha büyük riskler varsa, daha yüksek puan almış riskler varsa önce onlarla uğraşacaksınız. Eğer bu en büyükse de bununla başlamanız gerekiyor. Verdiğim örnek İnşallah açıklayıcı olmuştur. İsterseniz bir örnek daha vereyim. Mesela günde 3 saat boş boş televizyon izleme alışkanlığınız var. Artık otomatiğe bağlamışsınız bunu. Eve geliyorsunuz, karnınızı doyuruyorsunuz ve televizyon izlemeye başlıyorsunuz. Bunun gerçekleşme olasılığı %100'e yakındır. Ve 10 üzerinden 9,5 verebiliriz. Yani 100 günün 95'inde siz bunu yapıyorsunuz. Gerçekleştiğinde oluşturduğu hasar her gün koskoca 3 saati kaybetmenizdir ki bu çok önemli bir süredir. Şiddet için de 8 diyelim. Tespit edilebilirliği kolaydır. Her gün kendini elinde kumanda ile amaçsızca televizyon izlerken yakalayabilirsin. Tespit edilebilirliğine 1 veriyoruz. Yani en kolay tespit edilebilirlik seviyesi. Dolayısıyla ne oldu? 9,9,1 diyelim. 81. Sigara içme alışkanlığınız, yani daha doğrusu yarım saatte bir sigara içme alışkanlığınız 100 çıkmıştı. Önce onu halletmeniz lazım. Sonrasında da günde 3 saat televizyon izleme alışkanlığınıza bir çözüm getirmeniz gerekiyor. Peki bu FM'ye neleri yazabilirsiniz başka? Mesela yanlış arkadaşlar, hedefsizlik, hayır diyememe alışkanlığı, boş vermişlik, kolay demotive olma, düzensiz beslenme, alkol gibi iş hayatınızı veya sosyal hayatınızı kötü yönde etkiliyorsa bu tip davranışlar, programsızlık, dağınıklık, kolay vazgeçme, az ile yetinme, kimseyi kırmamaya çalışma, hep nazik olmaya çalışma, eğlenceye olan düşkünlük, vaktinizi nasıl geçirdiğinizi takip etmeme, tembellik gibi huylar veya davranışlar örnek olabilir. Sizde daha farklı şeyler de vardır, onları da listenize ekleyebilirsiniz. Her şeyden evvel, önce bu çöpleri temizleyerek başlarsanız yolunuz çok daha açık olur. Örneğin sigarayı bırakmak hem sağlığınıza hem de başarınıza çok büyük katkılar sağlayacaktır. Kolay bırakabileceğinizi düşünüyorsanız akıllı telefonunuza bir sigara bırakma uygulaması yükleyerek bunu yapabilirsiniz. Zorlanırsanız da bir uzman desteği alabilirsiniz. Sağlık kurumları ücretsiz olarak bayağı bir destek veriyorlar son yıllarda bu konulara. Hayır diyememe birçoğumuzun muzdarip olduğu konuların başında geliyor. Muhataplarımızı kırmak istemiyoruz tabii olağan olarak. Ancak çoğu zaman hayır diyebilmek hem seni hem de karşındakini kurtarır. Bunu unutmayın. Sahip olduğunuz en büyük hazine vakittir. Çünkü onu satın alamazsınız, geri döndüremezsiniz. Bu konuların neredeyse tamamına ara ara yine değineceğiz. Nereye gitmek istediğinizi ve bu yere nasıl gitmek istediğinizi, bu yolda ayağınıza değecek taşları da belirlediyseniz sizi başarıya koşturacak 4 rutine geçebiliriz. Peki nedir bunlar? Öncelikle uyku rutini, ikincisi sabah rutini, üçüncüsü iş rutini ve dördüncüsü de akşam rutini. Bunların içinde ayrı ayrı rutinler, ayrı ayrı alışkanlıklar olacak. Ben bu şekilde gruplandırdım bunları. İlerledikçe zaten daha rahat anlayacaksınız. Gününüzü bu dört bileşenden oluşan bir rutinler bütününe çevirirseniz kendinizde gurur duyacağınız bir yaşamınız olacaktır. Bunu garanti ediyorum. Bu rutinlerin içerisindeki unsurların birçoğu yerleri değiştirilebilir. Lego gibi unsurlar. Örneğin ben sabah rutinine sporu yerleştirmeyi öneririm ama bu sizin için mümkün değilse bunu oradan alıp akşam rutinine ekleyebilirsiniz. Bir takım unsurlarsa sadece belirtildiği bölümde işler niteliktedir. Uyku rutininin birçok bileşeni böyledir mesela. O zaman ilk bölümde biraz uyku rutinine de değinelim. Diğer bölümlerde de devam ederiz. Başta da söylediğim gibi sizin amacınız iyi uyumak mı yoksa sadece uyumak mı? Birçok yerde görmüşsünüzdür. Günde 8 saat uyuyan birisi, hani ömrünü 75 yıl gibi düşünürsek 25 yılını uyuyarak geçiriyor. Ne kadar büyük bir süre değil mi? Başka bir deyişle yani ömrünün 3'te 1'ini uyuyor bu insan. Haliyle çoğu mutluluğu, başarıyı veya mutsuzluğu da başarısızlığı ancak rüyasında görüyor. Hayırdır inşallah diyoruz onlara. Çoğumuz günde 6 ila 8 saatlik tek fazla uyku alışkanlığına sahibiz. 8 saatin üstünde uyumak ise gündüz lambaları yakmak gibi, musluğu boşuna akıtmak gibi tek kelimeyle israftır. 8 saatin altını normal görsek bile onun da gereklerini yerine getirmek gerekiyor. Bu bölümde şimdi ona değineceğiz. Uykuyu doğru zamana konumlandırma, uykunun başlangıcını, bitişini ve nasıl daha verimli olabileceğini konuşacağız. Yeterince kararında ve iyi uyumaya özen göstermeliyiz. Çünkü bilim adamları da iyi bir uyku sonrasında çalışma kapasitemizin 6 ila 10 kat arttığını söylüyor. O zaman tek fazlı yani geleneksel uyuyanlar için doğruları anlatarak başlayalım. Birincisi, doğru saatte uyumamız gerekiyor. Her gün aynı saatte uyumamız gerekiyor. Hafta içi veya hafta sonu fark etmez. Her gün aynı saatte. Uykuyu bir bütün olarak ele almalıyız, aynı gün gibi. Böylelikle kolunuzdaki saat ile biyolojik saatiniz eşleşir ve eskisine göre çok daha verimli uyuduğunuzu hissedersiniz. Uyuma saatini sabitleme alışkanlığı kazanmak için tıpkı uyanacağınız saate nasıl alarm kuruyorsanız uyku saatiniz için de bir alarm kurmanızı tavsiye ederim. Bu alışkanlık gerçekten çok işe yarıyor. Yalnız uyku öyle su içmek gibi hani bir anlık bir eylem değil. Alarm çaldı, kafayı koydum, tık uyudum olayı yok. O şekilde uyuyabilenler de var tabii ama ya 100 kişide 1-2 kişidir. Dolayısıyla siz uyumadan yarım saat öncesine alarmınızı kurun. O yarım saati ise ilerleyen bölümlerde anlatacağımız şekilde uykuya hazırlıkla geçirin. Şimdi bana zaman zaman kaçta yatağa gireyim diye soranlar oluyor. Yani bazı kişiler için farklı olabilse de genellikle 23 yani 11 gece 11 uyku için ideal bir saattir. Lakin daha önce de söylediğim gibi çok geç olmamak kaydıyla kaçta uyursanız uyuyun her gün aynı saatte uyuyun. Bu arada neden 23 dedim? Uyku hormonu olarak bilinen melatonin gece 11 ile 2 arasında yoğun olarak salgılanıyor. Bunu belirtmekte fayda var. Çünkü bu melatonin ki vücuda tepeden tırnağa sayısız faydası var. Yani gece 11'de yatıp 7 saat uyumak, 3'te yatıp 7 saat uyumaktan çok daha faydalı. Melatoninin faydalarına ayrıca bir bölümde değiniriz. İsterseniz siz de araştırabilirsiniz. İkinci dikkat etmemiz gereken nokta doğru saatte uyanın. Verimli bir uyku için sabah kalkışta gece yatışı kadar önemli. Uyandıktan sonra güneş ışığı almak vücudumuzun biyolojik saatini yeniden başlatıyor. Bu yeni başlangıç ile de güne hazır oluyorsunuz. Yani kalktıktan sonra hemen perdeleri açın, evi güneşlendirin ve dolayısıyla da kendinizi güneşlendirin. Enerjinizi bir baştan bir zıplatın. Bu ışıkla uyanma mevzusu ilginç geliyor ama aslında insanın doğasında var. Telefonlar, alarmlar, çalar saatler falan yokken, hatta daha saat kavramı bile yokken insanlar güneşin hareketlerine göre yaşıyor. Yine ışık ile uyanıyor ve ışık ile de uyuyorlardı. Bazı firmaların tasarladığı alarm görevi gören ampuller de bu mantığa göre çalışıyor. Uyanacağınız saatte telefon uygulamasından bunu kuruyorsunuz ve bu akıllı ampuller uyanacağınız saate göre kademeli olarak aydınlanarak, yani adeta güneş gibi doğarak sizi ışıkla uyandırıyor. Şimdi işi ilerletmişler biraz daha. Duyguları ve aktiviteleri şekillendirecek ışık şiddeti ve rengini ayarlıyorlar. Mesela kafanızı rahatlatmak istiyorsunuz, ona göre bir ışık rengi. Romantizm istiyorsunuz, ona göre bir ışık rengi. Gibi odanın rengini değiştiren akıllı aydınlatma sistemleri mevcut. Saat konusuna gelirsek 11'de yattınız. 8'e kadar mışıl mışıl uyudunuz. Yani ne anladım ben bu işten? Hani güzellik uykusu artık çocuklukta kaldı. Şimdi uyanma zamanı. Bu konunun başlığı doğru saatte uyan olsa da mesajı net, erken kalkın. Yine genelleme yaparak söylüyorum. Uykuya iyi hazırlanan ve doğru saatte uyuyan insan için 6 saatlik uyku yeterlidir. Ve fevkalade de faydalıdır. Gece 11'de yattığınızı varsayıyorum. Saatinizi 5'e kurun, 5'te kalkın, yine sonraki bölümlerde bahsedeceğimiz sabah rutininizi uygulayın, sonrasında işe koyulun. Normal insanlar rüya görürken siz rüyalarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Onlar uyandığında siz işlerinizin bir bölümünü bitirmiş olursunuz. Onlar gözlerini ovuştururken en azından sizin elinizde bir plan olur. Çok büyük bir şeydir. Ya bir kere uygulayın, ya bir kere demişken bir hafta düzenli olarak uygulayın. Çok faydasını görürsünüz ve bir daha bırakmazsınız. Kaldı ki insanın en verimli çalıştığı saatler çoğumuzun uyuyarak heba ettiği sabahın erken saatleridir. Çok başarılı insanlar dediğimiz ki bu podcast'te çok sık örnek vereceğim. Çok başarılı, sıra dışı dahilerden. Dünya dışından gördüğümüz bu kişiler işte o saatlerde kendilerini inşa etmeye başlıyorlar. Örneğin Ernest Hemingway, çoğu insan güne başlamadan evvel uyanıyor. Onlar uyuyana kadar da epeyce yazıyordu. Steve Jobs 6'da uyanıyor. Çocuklarını okula hazırlıyor. kaldıysa ödevlerine yardımcı oluyor ve ofise gitmeden önce de 1,5-2 saat kadar çalışıyordu. Murakami her gün saat 4'te kalkıyor ve 5-6 saat kadar sürecek ilk çalışmasını yapıyor, ilk yazılarını yazıyor. Sabah 5-6 civarı vücudun stres hormonlarını salgıladığı, enerjisini yükselttiği ve sizi yeni güne hazırladığı saatlerdir. Bu saatlerde kalkarsanız güne bu enerjiyle başlarsınız. Bu saatlerde uyursanız da size iyi uykular demekten başka bir şey kalmıyor. Pek çok araştırmaya göre sabahın erken saatlerinde bu performans zirvesini yaşayan insanların daha proaktif oldukları ve işlerin başarıyla sonuçlandırılmasında kendilerini daha çok kontrol sahibi hissettikleri saptanmış. Basitçe örneklendirecek olursam, erken kalkıp yol alanlar hem direksiyondalar hem de aracı doğru düzgün kullanıyorlar. Peki kim kendi hayatında yolcu koltuğunda olmak ister ki? Kim kaza yapmak ister? Ya da kim çok yavaş gitmek ister? Hiç kimse istemez. O zaman aksiyon zamanı. Neymiş? Sabah erken kalkıp sabah ritüelimizi gerçekleştiriyormuşuz. Şimdi gözünüzün önüne getirin. Sabah 5'te kalkmışsınız. 11'de yattığınız için de dinç uyanmışsınız. Gözleriniz parlıyor. Kalkıp ılık suyunuzu içiyorsunuz. Açma germe hareketlerinizi yapıyorsunuz. 20 dakika kadar kitap okuyup hafif bir kahvaltı yapıyorsunuz. Yarım saatlik yürüyüş veya hafif tempolu bir koşu sırasında gününüzün planını yapıyorsunuz. 1 saat civarı da çalışıp işinize zımba gibi gidiyorsunuz. İşte güç budur. Üçüncü maddeye gelecek olursak uykuyla ilgili, doğru yerde uyuyun. Bu da çok önemli. Boşuna dememiş annelerimiz, kalk yerine yat. Öncelikle sabit bir yeriniz olsun. Bugün masa başında, yarın kanepede, öbür gün yatakta uyuyayım olmaz. Uyuyacağınız oda son derece sade ögelere sahip olmalı. Yani gözü yoran, kafa karıştıran detaylardan, hatta genel olarak detaylardan kaçının. Sade, düz, desensiz, koyu renkler. Bunlar çok önemli bileşenler. Yatak odanızdan uzak tutmanız gereken en öncelikli konu teknolojidir. Televizyon, tablet, bilgisayar falan olmasın yatak odanızda. Radyo bile olmasın. Hatta alarm olarak telefonu değil de yeni nesil kaliteli çalar saatler var. Onlardan birer tane edinin ve onları kullanın. Böylelikle telefonla oynamazsınız. Uyku öncesinde gözünüzü beyaz yani mavi ışığa maruz bırakarak uykunuzu kaçırmazsınız. Kafanızı karıştırmazsınız. Yani girişte telefonları bırakmak çokça faydanıza olacaktır. Bunu yaparken başlangıçta biraz zorlanabilirsiniz. Yani ben de kabul ediyorum, kolay bir şey değil bu. Yani sizden kolay bir şey istemiyorum. Ancak faydalarını gördükçe telefonunuza daha kolay vedalaşacaksınız. Başta kendinizi biraz zorlayın, biraz çaba gösterin. Sonra zaten kendinden devam edecek bir şeydir bu. Perdelere gelecek olursak, perdeleriniz siyah, kahverengi, lacivert gibi koyu renklerde olsun. Mümkünse ışığı kolay geçirmeyecek kalınlıkta ve kumaş seçimi de buna göre olsun. Uyurken ışığı açık bırakmak, gece lambası kullanmak, yan odanın ışığının yatak odanıza vurması ve elektronik cihazlar yasak. Önlemlerinizi alıp sessiz ve karanlık bir ortam kurun. Bu ortamı kurun ki 6 saatlik uyku diğerlerinin 8 saatinden daha verimli hale gelsin. Aslan yattığı yerden belli olur. Bunu unutmayın. Kendinize çok huzurlu, çok doğru uyuyacağınız bir ortam oluşturun. Dördüncü olarak uykuya hazırlanın. Maalesef çoğumuz kafayı koyup tık diye uyuyan gamsızlardan değiliz. Öyle olsak dünya ne güzel olurdu, değil mi? O vakit yatakta dönüp durmak istemiyorsak uyumaya hazır bir şekilde yatağa girmeliyiz. Bunun kuralları basittir. Lakin bunları yapmak irade ister. Sizde o irade var mı? Olsun. Bir defa yediğinize, içtiğinize dikkat edeceksiniz. Uyku saatinden 2 saat kadar önce su ve dinlendirici bitki çayları hariç yemeği ve içmeyi kesin. Vücudunuz sizin en önemli sermayelerinizden. Böylelikle vücudunuza hamallık yaptırmamış olursunuz. Hele ki şekerli yani karbonhidratlı yiyecekleri, abur cubur dediğimiz zararlıları hepten unutun. Yemin ediyorum Canan Hoca'yı salarım üzerinize. Diyelim ki çok açsınız. O zaman da karbonhidratça zengin gıdalar yerine protein ve yağ içeren hafif gıdaları tercih edin. Bunun en güzel örneği yoğurttur. Yoğurt gibi besinler, ani enerji yükselmesi ve sonrasında ani bir çöküntü yaşatan şekerli yiyecekler gibi değildir. Bunların aksine gece boyu size zamana eşit miktarda yayılmış bir beslenme sağlar. Doktor Lisa Shives uyumadan hemen önce alkol almamanızı öğütlüyor. Shives'e göre alkol uykuya dalmanızı kolaylaştırsa da daha hafif uyumanıza neden oluyor. Dolayısıyla uyku kalitenizi düşürüyor. Uyumadan hemen önce alınan alkol uykunun ortasında aniden uyanmanıza da neden olabiliyor. Yaşamışsınızdır. Uyku öncesi alkol alan çoğu insan uyuduktan 4 saat sonra uyanıyor. Çünkü bu süre alkolü yakma süresidir. Sonrasında ise tekrar uykuya dalmakta zorluk yaşanıyor. Shives uyku saatinden 3 saat öncesinde alkol almayı bırakın diyor. Doktora kulak verin. Bir önceki maddede belirttiğim üzere yatak odanıza teknolojiyi sokmayın. Buna ek olarak da elektronik cihazlarınızla uykudan 1 saat önce vedalaşın. Bunun nedeni ne mi? Elektronik cihazların yaydığı mavi ışık tabii ki. Bu mavi ışık nörotransmitter maddeleri uyanık konuma alarak uykuyu kaçırıyor. Bu etkiden korunmak için bilgisayarınızda Flux uygulamasını, iPhone için Apple'ın standart olarak sunduğu Night Shift özelliğini, Android tarafında da Twilight veya yine Flux'ı kullanabilirsiniz. Bu uygulamalar ekranı gündüz normal renklerde kullanmanızı, uyku saatiniz yaklaştıkça da mavi ışığı filtreleyerek sarı veya sepya ekranlara bakmanızı sağlıyor. Böylece de mavi ışığın melatonin salgısını önlemesini engelliyor. Uykuya hazırlık için ayırdığınız bu bir saatte kitap okumak gibi, ailenizle sohbet etmek gibi, gününüzü değerlendirmek gibi, hafif bir müzik eşliğinde hayal kurmak gibi zihni dinlendiren aktiviteler yapabilirsiniz. Bunlar sizi hem de mutlu eder. Benim favorim tabii ki okumak. Uykudan hemen önce okuduklarımızın daha etkili ve kalıcı olduğunu zaten çoğumuz biliyordur. Bunun yanında okumak sizi uykuya mükemmel bir şekilde hazırlar. Sözlerimi dinlerseniz ve uykuya bu şekilde hazırlanırsanız zamanla kendinizi 10 dakika içinde uyuyacak hale getirirsiniz ve 20 dakikada da derin uyku fasına geçmiş olursunuz. 5. madde ise problemlerinizden arınmayı öğütlüyor. Öncelikle işe nasıl uyuduğunuzu değerlendirmekle başlayın. Gece başınızı yastığa koyduğunuzda vicdanınız rahat mı? Uykuya dalmanız kaç dakika sürüyor? Ölü gibi mi uyuyorsunuz yoksa tilki uykusu gibi mi sizin uykunuz? Gece bir veya birkaç kez uyanıyor musunuz? Kabus görüyor musunuz sık sık? Horlayıp horlamadığınızı biliyor musunuz? Sabah kolay uyanabiliyor musunuz? Kalktığınızda bitkin mi oluyorsunuz? Enerjik mi oluyorsunuz? Uykunuzun açılması çok uzun mu sürüyor? Yoksa kısa sürede günlük hayata adapte olabiliyor musunuz? Bu soruların cevaplarını bilmeniz gerekiyor. Öncelikle problemleri teşhis edelim ki çözümleri ortaya koyabilelim ve uygulayabilelim. Uyku dediğimiz eylemin azı veya çoğunu istemiyor vücut. Uyumanız gerektiği kadar uyumak en mühimi. Kişiden kişiye değişebiliyor bu süre. Zaten biraz değindik. Önümüzdeki bölümlerde de daha fazla değineceğiz. Ne kadar uyumanız gerektiği ise yukarıdaki soruları cevaplayarak, problemlerinizi yazarak ve bunlarla kendi başınıza veya yetmediğiniz yerde uzman yardımı alarak baş etmenizle ilgili. Bunları çözerek ne kadar uyumanız gerektiğini ortaya koyabilirsiniz. Uyumakta zorlanıyorsunuz diyelim. Öncelikle basitten başlamak gerekiyor. Gün içinde yapmanız gerekip de halletmediğiniz işler var mı? Bunlar uyku kaçırır. Ya da yatmadan önce, yatarken, gecenin bir yarısında uyanınca aklınıza gelen işler, fikirler var mı? Böyle şeyler varsa çözümü çok zor değil, basit. Yatağınızın yanı başında bir not defteri ve bir kalem bulundurun. Bitmemiş işleri, aklınıza gelen fikirleri, beyninizi kemiren düşünceleri bu deftere not edeceksiniz. Denemesi bedava, çok zor bir şey değil. Bu yöntemi uyguladıktan sonra o düşüncelerin yerini rahatlığa bıraktığını, Bu rahatlığın da sizi mışıl mışıl bir uykuya götüreceğini deneyimleyeceksiniz. Bu aslında beynimize uyguladığımız bir illüzyon. Beynimiz bir yere yazdığımız işlerin tamamlandığını veya tamamlanacağını düşünüyor ve benden gitti diyerek o işleri siliyor. Yalnız bu düşüncelerle ve işlerle ilgili sonraki günlerde mutlaka aksiyon alın. Yoksa tamamlanmayan işlerle ve değerlendirilmemiş fikirlerle donatılmış bir sürü sayfa görmek bir süre sonra beyninizi kandırılamayacak veya kandırılması zor bir hale getirir. Beyin o kadar da bedava değil yani. Uykuya dalmakta zorlanmanızın diğer nedenleri de uykudan önce şekerli, sindirim zor gıdalar ile kafein, tein gibi uyarıcı maddeler içeren içecekler tüketmeniz olabilir. Ağır gıdaların kilo yapmak gibi kötü bir huyu olduğunu da söylemeye gerek yok sanırım. Hatta uyku öncesi bunları tüketenler çoğu zaman vicdan azabından da uyuyamamakta. Kahve, siyah çay, yeşil çay gibi içecekler yerine ne içebilirsiniz? Bir fincan papatya çayı sizi uykuya en iyi şekilde getirecektir. Meyveler de hani uykuyu kaçıran besinlerdir. Çünkü sindirimi zordur meyvelerin. Dolayısıyla uykuya dalmadan önce 2-3 saat öncesinde meyve yemeyi de bırakmanızı tavsiye ederim. Gelelim yatak seçimine. İyi uyumak için yatak seçimi de önemlidir. Sabah kalktığınızda dayak yemiş gibi uyanabilirsiniz. Beliniz, sırtınız ve sair uzuvlarınız ağrıyabilir. Bunlar var ise yatağınızı bir gözden geçirin. Bu konuyla ilgili çok ilginç bir gözlemim var. Son zamanlarda hemen her evde en az bir tane devasa boyutlarda incecik, kavisli, son teknoloji televizyonlar var. Gayet akıllı aletler bunlar. Fakat çoğu evde rahat yatak yok. Yani ömrünüzün en az dörtte birini geçireceğiniz yeri bir zahmet önemseyin. Oraya da biraz yatırım yapın. Yatak işte ne olacak, uyuyoruz diye düşünmeyin. Biraz paraya kıyın orada. Bu dediklerimi yaptınız, hala uykuya dalmakta güçlük çekiyorsanız da uyku konusunda uzmanlaşmış bir tıp profesörünün bana yaptığı tavsiyeyi ileteyim size. Hani malumunuz uykunun verimli olması için daha önce bahsettim. Melatonin salgısının normal düzeylerde olması gerekiyor. Melatonin bir hormon ve eczanelerde de melatonin tabletleri satılıyor, tamamen doğal. Bunlardan günlük 10 mg'a kadar rahatça kullanabilirsin dedi bana bu uyku uzmanı profesör. Yani sizler de dozu çok abartmadan 10 mg'a kadar bunu kullanabilirsiniz. Yine doktorunuza ve eczacınıza danışın. Hani buradan alıp da o bilgiyi direkt koşarak uygulamayın. Bu bana yapılmış bir tavsiyeydi. Ben zaman zaman uyguladım ve çok faydasını gördüm diyebilirim. Görülme oranı çok fazla olan ancak tedavi için başvuran sayısı çok düşük olan uykuyla ilgili rahatsızlıkların başında horlama, uyku apnesi gibi uyku problemleri geliyor. Aslında bu ve benzeri problemlerin kök nedeni uykuda düzgün nefes alamamaktır. Bu tarz problemleriniz varsa uyku alanında uzmanlaşmış hekimlere ve uyku merkezi olan sağlık birimlerine başvurmanızı tavsiye ederim. Ben kendime bakacak olursam çok şükür ki günlük 6 saatlik verimli bir uykum var. Buna sahip olmasaydım sorunlarımı çözmek ve iyi uyuyabilmek için ne gerekiyorsa yapardım. İnanın bunun için çok çaba sarf ederdim ki zamanında sarf ettim, bu hale getirdim. Siz de öyle yapın. Zaman epey hızlı akıp geçti. Güzel bir başlangıç yaptık. Genel çerçeveyi anlattım ve uyku rutiniyle ilgili bir takım konulara değindim. Sonraki bölümde çok fazla uyku, yani Da Vinci uykusu olarak da biliniyor. Bu konuya değinmeyi düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.